Gökten Gelen'in 36. bölümüne hoş geldiniz. Ben Halil Sunar. Beraber olduğumuz süre boyunca UFO'lardan, dünya dışı varlıklardan ve paranormal olaylardan bahsedeceğiz. Herkese selamlar. Bayram öncesi son bir bölüm yayınlayayım dedim. Bu arada hepinizin bayramını kutlarım arkadaşlar. Sevdiklerinizle birlikte iyi bayramlar geçirmenizi diliyorum. Bu diğerlerinden daha kısa bir bölüm olacak arkadaşlar. Normalde bir dinleyicimizden soru olarak geldi ve soru cevap bölümünde aslında cevaplayacaktım. Ama sonra fark ettim ki cevap verdikçe konu uzamaya başladı. En iyisi tek bir bölüm olarak bu konuyu ele alalım dedim. Gülşen Hanım sormuş. Uçakların havada bıraktığı kimyasal izler hakkında ne düşünüyorsunuz dedi. Teşekkür ediyorum sorusu için. Biliyorsunuz şimdi normalde ben podcast bölümlerimizde her zaman açık ve netim arkadaşlar. Yani hiçbir zaman böyle politik, işte sonucu hiçbir yere varmayan bölümler yapmadım, yapmam da. Mesela vardır ya öyle videolar YouTube'da işte uzaylılar var mı falan diye. Tamamen yani dinleyici kasmak için clickbait video yapmış adam. Yani yarım saat böyle 40 dakika falan video çekmiş. İşte şöyledir, böyledir, bir ton laf salatası falan böyle. 40 dakika uzattıkça uzatıyor. E tabi oradan YouTube gelirleri artıyor ya dakika başına. Yani neyse sonuna geliyorsunuz videonun. Sonuç? Ya işte uzaylılar olabilir ama olmayabilir de bilmiyoruz, bilemiyoruz. Illuminati gerçek mi? Yine böyle bir ton laf salatası. İleri alıyorum videoyu zaten, sona alıyorum bakalım hani ne diyecek diye. İşte gerçek olabilir ama efsane de olabilir, orası bilinmiyor falan işte. Ben sevmiyorum bu işleri arkadaşlar. Yani uzaylılar var mı? Evet, kesinlikle varlar. Ve üstelik yeni bir konu da değil bu. İnsanlık olarak binlerce yıldır dünya dışı medeniyetlerle temasta olduğumuza dair sayısız kanıtlar var farklı farklı coğrafyalarda. Hatta eski çok tanrılı dinlerin de direkt olarak dünyaya iniş yapan bu ırklara tapınmak üzerine kurulu olduğunu anlattık. Hem geçmişten hem yakın tarihimizden bir sürü UFO ve uzaylı vakası anlattık. Yani şu tarihte şu olay yaşanmıştır, şahitleri bunlardır, olay şu şekilde gelişmiştir. Değil mi yani? Net olarak anlatıyorum size, anlatmaya çalışıyorum daha doğrusu. Illuminati efsane olabilir. Hayır arkadaşım, efsane falan değil. Illuminati gerçek bir oluşumdur. Ta başlangıcından, orta çağdan günümüze kadar gelen bütün tarihini anlattım size ilgili bölümde. Hatta Illuminati'yi oluşturan ailelerin isimlerini bile tek tek söyledik yani burada. Yani böyle kuru laflardan oluşan, sonuç olarak hiçbir yere varmayan videolara falan itibar etmeyin arkadaşlar. Efsane ya da işte söylenti olabilir diye geçiştirdikleri birçok olay aslında hem somut kanıtlarla hem de sayısız görgü tanığıyla kanıtlanmış olaylardır. Ancak bugün bahsedeceğim konu gerçekten de çok arada kalan bir konudur arkadaşlar. Yani ilk defa bir bölümde evet bu kesin böyledir diyemeyeceğim sanırım. Bugünün konusu chemtrails, chemical trails'ın kısaltması yani Türkçe çevirisiyle kimyasal izler. Bazen gökyüzüne baktığınızda bazı uçakların arkalarında kilometrelerce uzunluğunda beyaz bir iz bıraktığını görürsünüz. Değil mi yani illaki denk gelmişsinizdir. Yani o iz öylece bazen bir saat falan duruyor havada. 1990'lı yılların ortalarında dillendirilmeye başlanan bu teori, chemtrails teorisi, uçakların gökyüzünde bıraktığı bu uzun süreli izlerin aslında kimyasal veya biyolojik toksik maddelerden oluşan ve kötü amaçlarla püskürtülen kimyasal izler olduğunu söylemektedir. Bu teoriyi savunanlar yapılan bu kimyasal salınımın amacının bölgedeki iklimi değiştirme, psikolojik manipülasyon, insan popülasyonunun kontrolü ya da biyolojik veya kimyasal savaş yöntemlerinin test edilmesi gibi ihtimaller üzerinde duruyorlar. Yani aslında birkaç tane farklı teori var ortada. Bazıları iklimi değiştirmek için uçaklardan kasıtlı olarak kimyasal madde salınımı yapıldığını söylüyor. Bazıları bunun doğum kontrolü için kullanıldığını, bazıları ise solunum yoluyla alınan bu maddelerin insanların psikolojisini etkileyeceğini savunmuş. Peki bilim adamları ne diyorlar bu iddialara acaba? Konu üzerinde birçok bilim adamı ve pilota sorular soruldu yıllar boyunca arkadaşlar ve genel olarak söyledikleri şu. Gördüğünüz izler uçağın egzoz izidir. Egzozdan çıkan dumanların bir kısmı su partikülleri içermektedir. Uçakların uçtukları 25 bin feet ile 40 bin feet yükseklik arasında hava eksi derecelerdedir. Yani bayağı soğuk yani eksi 30, eksi 40 derecelerden bahsediyoruz bu arada. Dolayısıyla egzozdan çıkan su partikülleri anında soğuyarak buz kristallerine dönüşür ve gördüğünüz izi meydana getirir demişler. Hani bazen soğuk kış günlerinde arabanın egzozundan su damladığını görürsünüz ya. Özellikle araba yeni çalıştırıldığında hani egzoz sistemi henüz ısınmadan önce yakılan yakıtın içindeki su partikülleri gazdan sıvıya dönüşür soğuk havadan dolayı ve egzozdan yere damlar. Tamam yani buraya kadar her şey iyi güzel. Peki bu sefer de insanlar şu soruyu soruyorlar. Madem öyle o zaman arka arkaya uçan iki uçaktan birisinde bu iz var ama diğerinde yok. Yani bunu nasıl açıklıyorsunuz diyorlar. Ben de birkaç kere kendi gözümle gördüm arkadaşlar. Gökyüzünden arka arkaya iki tane uçak geçiyor. Aralarında belki birkaç kilometre fark var yani ikisini aynı anda görebiliyorsunuz. Aşağı yukarı aynı yükseklikteler, aynı hızda uçuyorlar ve birinin arkasında bu uzun beyaz iz varken diğerinde hiçbir şey yok. İkisi de yolcu uçağı ve aynı şartlarda aynı hızda gidiyorlar. Bu sorunun cevabını da şöyle vermişler. Kullandıkları yakıtlar arasında farklılık olabilir, o yüzden diğeri iz bırakmıyordur demişler. İşte burada arkadaşlar biraz şüphelendim açıkçası. Yani ne kadar fark olabilir ki? İkisi de yolcu uçağı, hatta belki ikisi de aynı havaalanından havalandılar. Büyük ihtimal aynı tankerden yakıt ikmali yapıldı. Yani ne kadar fark olabilir ki? Sonra merak edip baktım jet yakıtı tiplerine. 1950'li yıllardan beri neredeyse aynı jet yakıtını kullanıyoruz. Yani öyle farklı farklı yakıt tipleri falan yok. Jet A ve Jet B diye iki tane yakıt türü var uçaklar için. Jet B tehlikeli olduğu için neredeyse hiç kullanılmıyormuş zaten. Yani anlayacağınız bütün yolcu uçakları Jet A tipi yakıt kullanıyorlar. Bir de savaş uçaklarının kullandığı JP diye bir tür var. İçeriği Jet A'ya çok benzemekle birlikte ekstra bazı katkılar var içinde. Ama zaten konumuz savaş uçakları değil. Yani kimyasal iz bırakan uçakların hepsi sivil uçak ya da yolcu uçakları oluyor. Dolayısıyla hepsi aynı tip yakıtı yani Jet A'yı kullanıyorlar. Yani farklı tip yakıt kullanıyorlar cevabı bize burada bir sonuç vermiyor aslında. Peki havadan tepemize kimyasal maddelerin serpiştirilmesindeki amaç ne olabilir? Mesela iddialardan biri iklimin değiştirilmesi ve bölgede yağmur yağmasının sağlanması. Bu sadece bir iddia değil arkadaşlar, gerçekten de yapılıyor bu çalışmalar. 1950'li yıllardan itibaren defalarca denenmiş ve işe yaradığı görülmüş. Uçaklara yerleştirilen dispenserlar yani dağıtıcı ekipmanlar ile atmosfere gümüş iyodür salındığında bunların bölgede buz kristallerinin oluşumunu ve yağmur ihtimalini oldukça arttırdığı gözlemlenmiş. 1950'li yıllardan 70'li yıllara kadar birçok kez kullanılmış bu yöntem. Hatta günümüzde de kullanılıyor, devam ediyor. Bulut tohumlaması deniyor buna, bu tekniğe. Daha sonra Amerikan Hava Kuvvetleri demiş ki, ya biz bunu neden bir silah olarak kullanmıyoruz demişler. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Ve Vietnam Savaşı sırasında Kuzey Vietnam ordusunun kullandığı yolları su bassın diye, yollar kullanılamaz hale gelsin diye o bölgelere her gün gümüş iyodin salmışlar tepeden. Ve gerçekten de şiddetli yağmurlar, fırtınalar falan yaşanmış bazı noktalarda. Yani %100 başarı sağlamamış ama %30, %40 civarı başarı elde etmişler. Yani havadan kimyasal maddeler salarak iklime etki edebiliyor muyuz? Evet, edebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bu iddianın bir gerçeklik payı var. Başka bir iddia bu kimyasalların doğum kontrolü için kullanıldığı. Son yıllarda dünyaya baktığımız zaman Afrika haricinde neredeyse bütün ülkelerde doğum oranlarının düştüğünü görüyoruz. Yani hatta Hindistan'da ve Çin'de bile doğum oranları bayağı azalmış. Bu durum Batı ülkelerinde daha fazla görülüyor. Özellikle Batı Avrupa'da bu oranın 2'nin altına düştüğünü görüyoruz birçok ülkede. Ülkedeki nüfusun sabit kalabilmesi için doğum oranının en az 2.1 olması gerekiyor arkadaşlar. Yani 2.1'de ölüm ve doğum oranı eşitlenmiş oluyor ve ülke nüfusu sabit kalıyor. 2.1'in altına düşerse her yıl nüfusunuz azalmaya başlıyor. Bu oran bazı ülkelerde 1.5'a kadar falan düşmüş, hatta Japonya ve Güney Kore'de mesela. İtalya'da da öyle Avrupa'da bildiğim kadarıyla. Yani doğum oranları son 20 yılda epey gerilemiş durumda. Ancak bunu sadece chemtrail salınımlarından kaynaklanacağını düşünmüyorum şahsen arkadaşlar. Birçok neden var bunun içerisinde. Mesela aile anlayışının değişmesi, insanların günümüzde daha bireyselleşmiş olması, kadınların iş hayatına daha fazla katılıyor olması, çocuk büyütmenin oldukça maliyetli bir şey haline gelmesi. Tabi de bunun üstüne bir de insanların alım güçlerinin her yıl biraz daha gerilemesi etkenleri var. Yani düşünün, eskiden birçoğumuz devlet okullarında okuduk ücretsiz olarak. Genelde bir aileye tek maaş bile yetiyordu ama hele ki anne baba beraber çalışıyorsa 2, 3 hatta 4 çocuğa bile bakılabiliyordu eskiden. Günümüzde ama böyle bir şey mümkün değil tabii ki. Bir de sadece doğum oranları değil, evlilikler de epey azaldı bu arada. Artık birçok insan evlenmeye bile cesaret edemiyor maddi imkansızlıklar yüzünden. Yani doğum oranlarının azalması tamamen kimyasal maddelerle açıklanacak bir durum değil. Bir başka iddia bu kimyasalların insanların psikolojilerini etkilemek üzerine salındığıdır. Bilimsel bir dayanağı var mı? Evet, var. Maruz kaldığımız kimyasalların direkt olarak hormon yapımızı etkilediğini ve dolayısıyla psikolojimiz üzerinde olumlu ya da olumsuz etkisinin olduğunu biliyoruz. İnsan vücudu bir robot gibidir arkadaşlar, organik bir robot. Hangi hormonu ne kadar salgılıyorsanız karakteriniz de ona göre şekillenir. Mesela vücudunuz yeterince dopamin ve serotonin salgılamıyorsa üzgün ve karamsar bir insan olursunuz. Sürekli kötü düşünürsünüz, hep böyle asık suratla gezersiniz. Ama aynı kişiye dışarıdan dopamin enjekte edin, 2 saat sonra dünyanın en mutlu insanı olur. Karakterinizi ve ruh halinizi büyük ölçüde vücudunuzun kimyasal yapısı belirler. Yani kimyasal maddeler evet bizim ruh halimizi değiştirebilir. Ancak buradaki mantıksızlık da şu, bunu yapmak için tepemizden uçaklarla salınım yapmaları gerekmiyor ki. Her gün yediğimiz, içtiğimiz yüzlerce ürünün içerisinde binlerce katkı maddesi var zaten. Yani tamamen %100 organik beslenmiyorsanız eğer, ki çoğumuz beslenmiyoruz, zaten bu kimyasallara her türlü maruz kalıyorsunuz. Ayrıca psikolojik manipülasyonun çok daha kolay ve hızlı yöntemleri de var. Medya. Günümüzde medya insanların beynini öyle ele geçirmiş durumda ki, birçok insanın emin olun hiçbir konuda kendi fikirleri bile yok. Medyada ne söylenirse ona inanıyorlar ve o şekilde yaşıyorlar. Her gün yüzlerce uçak kaldırmaya gerek yok yani bu iş için. Yani ortaya atılan iddiaların arasından bana mantıklı gelen sadece iklim kontrolü oldu. Ki dediğimiz gibi 1950'li yıllardan itibaren bilinen ve uygulanan bir yöntem. Bu kimyasal izlerin yoğun olarak görüldüğü yerlerde yaşayan görgü tanıkları da şunu özellikle söylüyorlar zaten. Hava o gün güneşli olsa bile izleri gördükten birkaç saat sonra bir anda yağmur yağmaya başlıyor demişler. Yani bu defalarca gözlemlenmiş bir durum. Peki bu kabul edilebilir bir şey mi? Değil arkadaşlar. Yani ne güzel işte yağmur yağdırıyor adamlar falan mı diyeceğiz? Hayır tabii ki. İklime müdahale etmek yani doğanın dengesini bozmak bazen kötü sonuçlara da neden olabiliyor. Daha önce söylediğimiz gibi savaşlarda bir taktik olarak uygulanması zaten başlı başına etik olmayan bir olay. Siz bunu yaparak sadece düşman birliklerine değil bölgedeki sivillere de zarar veriyorsunuz. Vietnam'da mesela işte kaç tane köyü su basmış bu yüzden. Hani boğulup ölenler ya da toprak kayması sebebiyle ölen siviller olmuş. Tarlaları su basmış, ekinler zarar görmüş, yani aç kalmış adamlar. Ayrıca salınımı yapılan gümüş iyodür maddesinin de bir kısmı yeryüzüne iniyor. Evlerimize, balkonlarımıza ve tarladaki ekinlerin üzerine serpiliyor. Ve yapılan çalışmalara göre insan sağlığına oldukça zararlı bir madde bu. Bazı uzmanlar bulut tohumlaması yapılırken işte artık günümüzde gümüş iyodür yerine kuru buz kullanıldığını söylemişler. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar. İkisi de aktif olarak kullanılıyor halen bu işlem esnasında. Gümüş iyodüre uzun müddet boyunca maruz kalınması insanlarda birçok kanser türüne ve yeni doğan bebeklerde kalıtsal hastalıklara neden oluyor. Yani sırf yağmur yağdıracağız diye bölgedeki birçok insanın hayatını riske atıyorlar aslında. 1950'li 60'lı yıllarda teknoloji ve tıp henüz bu kadar gelişmediği için bazı maddelerin insan sağlığı üzerindeki etkileri tam olarak bilinmiyormuş yani gerçekten de. Hani mesela o yıllarda yayınlanan reklamlara falan bakın. Çok acayip şeyler var. Garip garip kimyasalların kullanıldığı sabunlar, losyonlar falan satılıyormuş. Çocuk oyuncakları falan kurşun içeriyormuş. Kurşun mesela çok zehirli bir madde normalde. Kurşun zehirlenmesi direkt öldürür insanı yani. Hani çocuklara kurşundan oyuncaklar yapılıyormuş o yıllarda. Hatta asbest filtreli sigaralar varmış 1950'lerde. Asbest bilinen en kanserojen maddelerden birisi. Adamlar asbest filtreli sigara üretip satmışlar, tadı güzel diye. Şimdi markasını söylemeyeceğim tabii burada ama o firma hala sigara üretiyor arkadaşlar ve Türkiye'de de satılıyor. Tabii asbest yok artık içinde büyük ihtimal. Yani umarım. Sigara reklamları falan varmış o yıllarda. Mesela bir tane doktor bulmuşlar ve doktor çıkıyor, yakmış sigarasını elinde. İşte en iyi sigara budur. Bir doktor olarak bunu içmenizi tavsiye ediyorum falan diyor sigara reklamında. Yani garip yıllarmış gerçekten. Şimdiki kadar bilinçli değilmiş insanlar. Demek istediğim bu gümüş iyodür kullanarak yağmur yağdırılması belki o yıllar için normal sayılabilen bir şey olabilir. Ama günümüzde yani bu maddelerin zararları bilinmesine rağmen, kanserojen etkisi bilinmesine rağmen hala aktif olarak kullanılması kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil arkadaşlar. Sonuç olarak chemtrails konusu bir komplo teorisi mi? Kısmen. Yani ortaya atılan iddiaların kısmi bir gerçeklik payı var. Peki bu durum iddialara karşı kayıtsız kalmamızı gerektirir mi? Hayır. Hükümetlerin ve istihbarat teşkilatlarının insanlar üzerinde yaptıkları deneyleri, Dulce üssünde yaşananları, yıllarca söyledikleri yalanları ve UFO'lar meselesini 80 yıldır bizlerden nasıl sakladıklarını düşününce bütün bunları dikkate alarak ortaya atılan iddialar her ne kadar kulağınıza çılgınca gelse de içinde mutlaka bir doğruluk payının olabileceğini asla gözden çıkarmamak gerekiyor. Evet, 36. bölümünde sonuna geldik. Bize ulaşmak isterseniz mail adresimiz goktangelenpodcast@gmail.com. Yayınlarımızı beğeniyorsanız Spotify üzerinden Support the Show tuşuyla bağışta bulunabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamızı ve bölümlerimizi çevrenizle paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Bayramdan sonra görüşmek üzere, hoşça kalın.